Ayrım 35, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 384. Artelev dinleyenlere çabucak bir bakış attı ve tekrar sanki onu konuşturmayacaklarından korkuyormuş gibi hızlı hızlı konuşmaya başladı. İşçi az ama emeğine göre para alıyor. Meyve suyu satıcısı bir mühendisten 5 kat fazla para alıyor. Yöneticiler, müdürler, halk komiserleri bir tek şey biliyorlar. Plan, plan. Aç gez ama planı yerine getir. Bizde Şimatkov diye bir müdür vardı. Toplantılarda fabrika öz anandan daha önemlidir. Planı yerine getirmek için derinden 3 post çıkarmalısın. Sorumsuzlardan 3 postu kendi ellerimle çıkarırım diye bağırırdı. Birden öğrendi ki Şimatkov Voskresenk'e gidiyor. Fabrikayı nasıl bu durumda bırakıyorsunuz Afanasi Lukiç diye sordum. Bana dosdoğru hiç demagoji yapmadan ama biliyorsunuz bizim çocuklar Moskova'da enstitüde okuyorlar. Voskresenk de Moskova'ya yakın. Ayrıca da bahçeli güzel bir ev veriyorlar. Karımın rahatsızlığı var, temiz hava alması gerekiyor dedi. Şaştığım bir şeyde neden devlet bu tip insanlara güveniyor da işçilere, parti üyesi olmayan tanınmış bilim adamlarına gelince 90 kapikleri bir ruble olamıyor. Çok basit dedi Madyaro. Bu çocuklara fabrikalardan ve enstitülerden daha büyük bir şey, en kutsal şey, sistemin yüreği, Sovyet bürokratizminin yaşam veren gücü emanet ediliyor. Ben de atölyemi sevdiğimi, canla başla çalıştığımı söylüyorum diye devam etti Artelev, yapılan espriye dikkat etmeden. Ama en önemli konuda yeterli değilim. Canlı insanlardan 3 post çıkaramam. Kendimden 1 post daha çıkarırım. Ama işçiye gelince acırım. Şıtrum ise kendisinin de bir anlam veremediği şeyi yapmaya devam ederek, Madyarov'un her söylediği şey kendisine haklı gelse de ona karşı çıkma gereksinimi duyuyordu. Sizin düşünceleriniz de tutarlı değil dedi Şıtrum. İnsanın çıkarları, savunma sanayisi kuran devletin çıkarlarıyla bugün tam olarak uyuşmuyor mu yani? Bence çocuklarımızın ve kardeşlerimizin eline verilen toplar, tanklar, uçaklar her birimiz için gereklidir. Son derece doğru dedi Sokolov. 66. Bölüm. Maria Ivanovna çayları dolduruyordu. Edebiyat üzerine bir tartışma başlamıştı. Bizde Dostoyevski unutuldu dedi Madyarov. Kütüphanelerde eve kitap verirken pek hevesli davranmıyorlar. Yayın evleri Dostoyevski'nin kitaplarını yeniden basmıyor. Çünkü Dostoyevski gericidir dedi Strum. Doğru, Ecinlileri yazmaması gerekirdi diye onayladı Sokolov. Ancak Strum hemen Ecinlileri yazmaması gerektiğinden emin misiniz Pyotr Lavrentyevich diye sordu. Daha çok bir yazarın günlüğünü yazmamalıydı. Dahilerin sivriliklerini kesip düzeltemezsin dedi Madyarov. Dostoyevski bizim ideolojimize girmez. İşte Mayakovski. Stalin boşuna ona en iyi ve en yetenekli demedi. Mayakovski duygularını ifade ederken devlet düzeninin ta kendisidir. Dostoyevski ise kendi devleti içinde bir de insanlığın ta kendisidir. Öyle düşünecek olursak dedi Sokolov o zaman tüm 19. yüzyıl edebiyatı girmez. Öyle deme dedi Madyarov. Tolstoy halk savaşı düşüncesini şiirselleştiriyordu. Devlet ise şimdi haklı bir halk savaşına önderlik etti. Ahmet Usmanoviç'in dediği gibi düşünceler birbirine uydu ve uçan halı ortaya çıktı. Tolstoy hem radyoda hem okuma gecelerinde okunuyor, hem yayınlanıyor hem de liderler alıntı yapıyorlar yapıtlarından. Çehov'un işi hepsinden daha kolay, onu geçmiş dönemde bizim dönemde tanıyor dedi Sokolov. Amma da yaptın diye bağırdı Madyarov ve elleriyle masaya vurdu. Çehov bizde yanlışlıkla kabul görüyor, biraz onu izleyen Zoshchenko gibi. Anlamıyorum dedi Sokolov, Çehov gerçekçidir, oysa bizde dekadanlara mal ediliyor. Anlamıyor musun diye sordu Madyarov, o zaman ben sana anlatayım. Çehov'a laf etmeyin dedi Maria Ivanovna. Ben onu bütün yazarlardan daha fazla severim. Doğru yapıyorsun Maşenka dedi Madyarov. Pyotr Lavrentyevich sen dekadanlarda insanlık mı arıyorsun? Sokolov öfkeyle elini salladı. Ancak Madyarov da ona elini salladı. Düşüncesini söylemek onun için önemliydi. Bu yüzden de Sokolov'un dekadanlarda insanlık araması gerekiyordu. Bireycilik insancılık değildir, karıştırıyorsunuz. Herkes karıştırıyor. Dekadanları eleştirdiklerini mi sanıyorsunuz? Saçma. Onlar devlete düşman değiller. Sadece bir gerekleri yok. Devlete karşı ilgisizler. Sosyalist gerçekçilikle dekadanlık arasında bir uçurum olmadığına inanıyorum. Sosyalist gerçekçiliğin nasıl bir şey olduğu tartışıldı. Bu partinin ve hükümetin dünyada herkesten sevimli, herkesten güzel ve herkesten beyaz kimdir sorusuna sen, parti, hükümet, devlet, sen herkesten daha al yanaklı, herkesten daha sevimlisin yanıtını veren bir aynadır. Oysa dekadanlar bu soruya ben, dekadan, herkesten daha sevimli, daha al yanaklıdır yanıtını veriyorlar. Fark o kadar büyük değil. Sosyalist gerçekçilik devlet ayrıcalığının doğrulanması, dekadanlık ise bireyin ayrıcalığının doğrulanmasıdır. Yöntemler farklı ama öz aynı. Kendi ayrıcalığına hayran kalmak. Dahi devlet kendisine benzemeyenlere metelik vermez. Dekadan kişi de ikisi dışında ki bunlardan biriyle ince ince sohbet eder, ikincisiyle de öpüşür, sevişir. Diğer bütün kişilere karşı son derece kayıtsızdır. Oysa dışarıdan bakınca bireycilik, dekadanlık insan için savaşıyormuş gibi görünür. Aslında zerre kadar savaşmazlar. Dekadanlar insana karşı ilgisizdir, devlet de ilgisizdir. Aralarında bir uçurum yoktur. Sokolov gözlerini süzerek Madyarov'u dinliyordu. Madyarov'un tümden yasak konulara gireceğini hissederek sözünü kesti. Kusura bakma ama burada Çehov'un işine. O da söz konusu. Çehov'la yaşadığımız zaman arasında çok büyük bir uçurum var. Aslında Çehov olmayan Rus demokrasisini omuzları üstünde yükseltmiştir. Çehov'un yolu Rus özgürlüğünün yoludur. Biz başka bir yol izledik. Bir deneyin, onun bütün kahramanlarını anlarsınız. Belki bir tek Balzac bu kadar büyük insan kitlelerini toplumun bilincine sokmuştur. Ama o da sokmamıştır. Düşünün, hekimler, mühendisler, avukatlar, öğretmenler, profesörler, büyük toprak sahipleri, tezgahtarlar, fabrikatörler, mürebbiyeler, uşaklar, üniversite öğrencileri, her sınıfta memurlar, toptancılar, kondüktörler, profesyonel çöp çatanlar, papaz yardımcıları, piskoposlar, köylüler, işçiler, ayakkabıcılar, modeller, meyve üreticileri, zoologlar, aktörler, han sahipleri, avcılar, fahişeler, balıkçılar, küçük rütbeli subaylar, ast subaylar, ressamlar, aşçı kadınlar, yazarlar, kapıcılar, rahibeler, askerler, ebeler, Sahalin sürgünleri. Yeter diye bağırdı Sokolov. Yeter mi diye komik bir tehditle sordu Madyarov. Hayır, yetmez. Çehov bizim bilincimize koskoca Rusya'yı, onun bütün sınıflarını, bütün katmanlarını, bütün çağlarını soktu. Bu kadar da değil. O bu milyonları demokrat olarak soktu bilincimize, anlıyor musunuz? Rus demokratı olarak. Ondan önce hiç kimsenin, hatta Tolstoy'un bile söylemediği şeyi söyledi. Hepimiz her şeyden önce insanız, anlıyor musunuz? İnsan. Kendisinden önce hiç kimsenin söylemediği şeyi o Rusya'da söyledi. En önemli şey insanın insan olmasıdır. İnsanın piskopos, Rus, tezgahtar, Tatar, işçi olması daha sonra gelir dedi. Anlıyor musunuz? İnsanlar piskopos ya da işçi, Tatar ya da Ukraynalı oldukları için iyi ve kötü olmazlar. İnsanlar insan oldukları için eşittirler. Yarım asır önce partili olmanın verdiği dar görüşlülükle gözleri körleşen insanlar Çehov'u zor zamanların sözcüsü sayıyorlardı. Oysa Çehov bin yıllık tarihi boyunca Rusya'da dalgalanmış en yüce bayrağı, Rusya'ya özgü gerçek ve iyiliklerle dolu demokrasinin, Rus insanının onurunun, Rus özgürlüğünün bayrağını taşıyandır. Aslında bizim insancılığımız her zaman dini tarikatlar gibi uzlaşmaz ve serttir. Avvakum'dan Lenin'e kadar insancılığımız ve özgürlüğümüz partili, fanatik bir insancılıktır. İnsanı soyut bir insancılık uğruna acımasızca kurban eder. Hatta kötülüğe kötülükle karşı koymamayı öğütleyen Tolstoy bile hoşgörüsüzdür. Ama en önemlisi insandan değil, Tanrı'dan yola çıkar. Onun için iyiliği pekiştiren bir düşüncenin galip gelmesi önemlidir. Aslında Tanrı düşüncesini taşıyanlar her zaman Tanrı'yı insanın içine yerleştirmek isterler. Rusya'da ise bunun için hiçbir şeyden çekinmezler. İnsanlar yaralar, öldürürler, hiç bakmazlar. Çehov Tanrı bir kenara çekilsin, yüce ilerici düşünceler bir kenara çekilsin, insandan başlayalım. Piskopos olsun, köylü olsun, milyoner fabrikatör olsun, Sahalin sürgünü olsun, bir lokantada garson olsun, her kim olursa olsun, insana karşı iyi ve dikkatli olalım, insana saygı, sevgi ve merhamet göstereceğimiz bir yerden başlayalım. Bu olmazsa hiçbir şey yapamayız demişti. İşte buna demokrasi deniyor. Şimdilik Rus halkının gerçekleşmemiş demokrasisi. Rus insanı bin yıl boyunca her şeye görkeme de aşırı görkeme de hayranlıkla baktı. Ama bir tek şeyi, demokrasiyi görmedi. İşte dekadanlıkla arasındaki fark budur. Devlet öfkelenip dekadanın ensesine tokat indirebilir, kıçına tekme atabilir. Çehov'un dediklerinin özünü ise devlet anlamıyor. Bu yüzden ona katlanıyor. Bizdeki demokrasi gerçek, kesinlikle insanca bir demokrasi açısından işe yarar bir şey değildir. Sokolov'un, Madyarov'un sözlerindeki sertlikten çok hoşlanmadığı görülüyordu. Şutrum ise bunu fark edip kendisinin de anlam veremediği bir hoşnutlukla şöyle dedi. Çok güzel söyledi doğrusu, akıllıca. Bir tek Skryabin için hoşgörü istiyorum, o da galiba dekadanlar arasında bulunuyor. Ama ben onu seviyorum. Önüne küçük bir reçel tabağı koyan Sokolov'un karısına eliyle istemem diye işaret etti ve şöyle dedi. Hayır hayır, teşekkür ederim, istemiyorum. Siyah frenk üzümü dedi Maria Ivanovna. Şutrum kadının el aya çalan kahverengi gözlerine baktı ve sordu. Size zayıf yanlarımdan söz etmiş miydim acaba? Maria Ivanovna hiçbir şey demeden başını salladı, gülümsedi. Dişleri düzgün değildi, dudakları ince ve mattı. Bu gülümsemeyle solgun, hafif gri yüzü sevimli, çekici bir hale geldi. Güzel, hoş bir kadın. Bir de burnu hep kızarmasa diye düşündü Strum. Karimov Madyarov'a şöyle dedi. Leonid Sergeyevich Çehov'un insancılığı üzerine yaptığınız ateşli konuşmayla Dostoyevski'ye olan hayranlığınızı nasıl bağdaştıracağız? Dostoyevski için Rusya'daki tüm insanlar aynı değildir. Hitler Tolstoy'a alçak demiştir. Ama söylendiğine göre Hitler'in çalışma odasında Dostoyevski'nin portresi asılıdır. Ben bir ulusal azınlıktanım, Tatarım, Rusya'da doğdum. Bir Rus yazarın yıllara, Yahudilere nefretini bağışlamıyorum. Büyük bir dahi de olsa bağışlayamam. Çarlık Rusya'sında az mı kanımız döküldü, suratımıza tükürüldü, katliam yapıldı. Rusya'da büyük bir yazarın azınlıkları küçük düşürmeye, Polonyalıları, Tatarları, Yahudileri, Ermenileri, Çuvaşları hor görmeye hakkı yoktur. Ak saçlı, koyu renk gözlü Tatar Madyarov'a öfkeli, kibirli bir Moğol gülüşüyle şöyle dedi. Tolstoy'un Hacı Murat adlı yapıtını okumuş olabilir misiniz? Kazakları okumuş olabilir misiniz? Belki Kafkas Tutsağı'nı okumuşsunuzdur. Bunların hepsini Litvanyalı Dostoyevski'den daha fazla Rus olan bir Rus kontu yazmıştır. Tatarlar yaşadıkları sürece Tolstoy için Allah'a dua edecekler. Strum Karimov'a baktı. Seni gidi seni diye geçirdi içinden. Ahmet Usmanoviç dedi Sokolov, halkınıza olan sevginize çok derin saygı duyuyorum. Ama Rus olduğum için gurur duymama, Tolstoy'u sevmeme izin verin. Hem de sırf Tatarlar üzerine güzel şeyler yazdığı için değil. Biz Ruslar her nedense halkımızla övünemeyiz. Hemen kara yüzlerden sayılırız. Karimov ayağa kalktı, yüzü inci tanesi gibi terlerle kaplanmıştı. Şöyle dedi. Size gerçeği söyleyeceğim. Eğer bir gerçek varsa neden yalan söyleyeyim ki? Daha 1920'lerde Tatar halkının gurur duyduğu büyük kültür adamlarımızın hepsinin nasıl yok edildiği anımsanacak olursa, bir yazarın günlüğünün neden yasaklanması gerektiği de anlaşılır. Yalnız sizinkileri değil, bizimkileri de öldürdüler dedi Artelev. Karimov şöyle dedi. Biz de sadece insanları değil, ulusal kültürü de yok ettiler. Şimdiki Tatar aydınları o insanlarla karşılaştırıldığında vahşi adamlar gibi kalıyorlar. Evet, evet dedi Madyarov alaycı bir tavırla. O insanlar sadece Tatar kültürünü değil, aynı zamanda kendi Tatar dış ve iç politikalarını da yaratabilirlerdi. Ama bu bir işe yaramaz. Şu anda sizin bir devletiniz var dedi Sokolov. Enstitüleriniz, okullarınız, operalarınız, kitaplarınız, Tatarca gazeteleriniz var. Bunların hepsini size devrim sağladı. Doğru, devlet operası da var, opera devleti de var. Ürünümüzü toplayan Moskova bizi hapse atan da. Biliyor musunuz, sizi hapse atan Rus değil de Tatar olsaydı sizin için daha kolay olmazdı, dedi Madyarov. Ya hiç hapse atmasalardı, diye sordu Maria Ivanovna. Haydi Maşenka, başka bir isteğin var mı, dedi Madyarov. Madyarov saate baktı ve oho, vakit gelmiş, dedi. Maria Ivanovna hızlı hızlı, Leneçka gece burada kalın, size katlanan yatağı açarım, dedi. Madyarov bir gün Maria Ivanovna'ya akşamları hiç kimsenin kendisini beklemediği evine dönüp bomboş karanlık odasına girdiğinde yalnızlığını daha çok hissettiğinden yakınmıştı. Hayır demem, dedi Madyarov. Pyotr Lavrentievich, bir itirazın yok ya. Yo, ne demek, dedi Sokolov. Ev sahibi pek isteksiz söyledi, diye ekledi Madyarov şakayla. Herkes masadan kalktı ve vedalaşmaya koyuldu. Sokolov konukları uğurlamak için dışarı çıktı. Maria Ivanovna sesini alçaltıp Madyarov'a şöyle dedi. Pyotr Lavrentievich'in bu konuşmalardan kaçmaması ne kadar iyi. Moskova'dayken yanında sadece bir imada bulunsa hemen susar, içine kapanırdı. Kocasının adını ve baba adını çok büyük bir şefkatle ve saygıyla söylüyordu. Pyotr Lavrentievich. Geceler boyu kocasının çalışmalarını temize çeker, müsveddelerini saklar, öylesine yazdığı notları bir kartona yapıştırırdı. Onu büyük bir adam olarak görürdü ve aynı zamanda da kocası çaresiz bir çocuk gibi görünürdü Maria Ivanovna'ya. ''Bu şutrum benim hoşuma gidiyor.'' dedi Madyarov. ''Anlamıyorum, neden onu kötü biri olarak görüyorlar?'' Şakayla ekledi. ''Şutrum'un bütün konuşmalarını siz varken yaptığını fark ettim Maşenka. Siz mutfakta iş yaparken o güzel konuşmalarını bekletiyordu.'' Maria Ivanovna yüzü kapıya dönük ayakta duruyor, Madyarov'u duymuyormuş gibi hiçbir şey söylemiyordu. Sonra şöyle dedi. ''Ne diyorsunuz Lenya? Bana böcekmişim gibi davranıyor Petya. Onu kötü, alaycı, kibirli biri olarak görüyor. Bu yüzden fizikçiler onu sevmiyor. Bazıları ise korkuyorlar. Fakat ben aynı fikirde değilim. Bence o çok iyi biri.'' ''En azından diğerleri kadar iyi.'' dedi Madyarov. ''Herkesle alay etti. Hiç kimsenin dediğini kabul etmedi. Ama serbest düşünen biri, katı düşünceli değil.'' ''Hayır, o iyi, savunmasız biridir.'' ''Ama kabul etmek gerekir ki,'' dedi Madyarov, ''Petrenka da artık ağzından gereksiz bir laf kaçırmayacaktır.'' Bu sırada Sokolov içeri girdi. Madyarov'un sözlerini duymuştu. ''Senden bir ricam var Leonid Sergeyevich,'' dedi. ''Birincisi bana ders verme. İkincisi benim yanımda bu tür konuşmalar yapmamanı senden rica ederim.'' Madyarov şöyle dedi. ''Biliyor musun Pyotr Lavrentievich, sen de bana ders verme. Seninkilerin sorumluluğu sana ait olduğu gibi benim konuşmalarımın sorumluluğu da bana aittir.'' Sokolov galiba sert bir yanıt vermek istiyordu ama kendini tuttu ve tekrar odadan çıktı. ''Eve gitsem daha iyi olur belki de,'' dedi Madyarov. ''Beni çok üzersiniz,'' dedi Maria Ivanovna. ''Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilirsiniz. Bütün gece üzülüp durur.'' Maria Ivanovna Pyotr Lavrentievich'in ruhunun yaralı olduğunu, başından pek çok şey geçtiğini, 1937'de çok sert sorgulandığını, ondan sonra bir sinir hastalıkları kliniğinde 4 ay geçirdiğini anlatmaya koyuldu. Madyarov başını sallayarak dinledi ve şöyle dedi. ''Tamam, tamam Maşenka, beni kandırdınız.'' ve birden sinirlenip ekledi. ''Bunların hepsi doğru elbette ama bir tek sizin Petruşa'yı sorguya çekmediler ki. Beni de Lubyanka'da 11 ay tuttuklarını anımsamıyor musunuz? Pyotr o süre içinde Klava'yı sadece bir kez telefonla aramıştı. Öz kız kardeşini, buna ne dersiniz? Ve eğer anımsarsanız Klava'ya telefon etmeyi size de yasaklamıştı. Bu durum Klava'ya çok dokunmuştu. Sizin için büyük bir fizikçi olabilir ama ruhu, uşak ruhu.'' Maria Ivanovna elleriyle yüzünü örtmüş, hiçbir şey söylemeden oturuyordu. ''Bütün bunların beni ne kadar üzdüğünü hiç kimse anlayamaz,'' dedi Maria Ivanovna sessizce. 1937 yılının ve kolektifleştirme yıllarında yapılan sertliklerin Pyotr Lavrentievich için ne kadar iğrenç şeyler olduğunu, onun ruhen ne kadar saf olduğunu bir tek Maria Ivanovna biliyordu. Ama Pyotr Lavrentievich'in iktidar karşısındaki tutukluğunun ne derece büyük olduğunu, nasıl köle gibi boyun eğdiğini de bir tek o biliyordu. Bu yüzden Pyotr Lavrentyevich evde de kaprisli, kibirliydi. Ayakkabılarını Maşenka'nın temizlemesine, sıcak havada mendille yelpazelemesine, yazlık evlerindeki gezintiler sırasında elindeki dalla onun yüzünden sinekleri kovmasına alışmıştı.
35. ayrımın sonu. Sayfa 394.